manevi dünyamız ve ruhani yardımcılarımız. Her insanın iki dünyası vardır. 1. Zahiri, fiziki dünyası. Bedeni, ailesi, çevresi, serveti, etiketi ve etkinliği gibi maddi varlık ve imkanlardan oluşan dünyamız ki, bunların çoğu kendi irademiz dışında oluşmakta ve imtihan sırrı olarak sunulmaktadır. Çünkü ülkemizi, kavmimizi, ebeveynimizi, ailemizi, çevremizi, bedeni özelliklerimizi seçip tercih etme hakkı kimseye tanınmamıştır. 2. Manevi ve hayali dünyası. Bu her insanın kendi bakış açısından, özel yaklaşımından, kendi yorumlarından, umut ve ufkundan oluşan dünyasıdır ki, mutluluk veya mutsuzluğumuz da bu hayali dünyamızdan kaynaklanır. Aslında hakiki dünyamız da bu olmaktadır. Ve bu ikinci dünyamız, büyük ölçüde kendi irademizle, hür tercihlerimizle, yani niyetimiz ve gayretimizle oluşmaktadır. Rum Suresi 7. ayeti bu gerçeği vurgulamaktadır. Onlar, dünya hayatının sadece dış görünüşünü bilirler. Maddenin gerçeğinden ve iç yüzünden habersizdirler. Ahiretten ise onlar daha da gafildirler. Not, dünyanın, kainatın ve tüm varlıkların, Cenab-ı Hakk'ın nurunun farklı yoğunluktaki enerji dalgaları, esma ve sıfatlarının tezahür ve tecelli yansımaları ve her an ilahi sanat ve kudretle yaratılan görüntü boyutları olduğu gerçeğine dikkat çekilmektedir. İnanç, ahlak ve kutlu amaçlardan oluşup olgunlaşan, beslediği umutlar ve ufuklarla yaşayan dünyamız, bizim ayarımızı yansıtan aynamızdır. Nisa suresi 104. ayetinde bu gerçeğe işaret buyurulmaktadır. Düşmanınız olan topluluğu takip edip aramakta, şerli merkezlere ve şeytani kesimlere karşı uyanık ve hazırlıklı olmak ve istihbarat faaliyetleri yapmak hususunda, aleyhinize yazılan internet sitelerini ve gazeteleri araştırıp gerekli tedbirleri almak konusunda gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı ve sıkıntı çekiyorsanız, şüphesiz onlar, düşmanlarınız da sizin acı çektiğiniz gibi çeşitli acı ve sıkıntılar çekiyorlar. Üstelik, siz çok farklı ve şanslı durumdasınız çünkü, onların asla umut etmediklerini Allah'tan umuyorsunuz, dünyada zafer ve izzet, ahirette ise cennet bekliyor ve bunun huzur ve onurunu yaşıyorsunuz.
Allah, her şeyi, niyetinizi, gayretinizi ve teslimiyetinizi hakkıyla bilip durmaktadır. Hüküm ve hikmet sahibi olandır.
Evet, mümin, müstakim ve mücahit kullar, hem bu dünyamızı kuşatan, hem ahirete ve sonsuzluk alemine uzanan umutları ve ufukları sayesinde, görünüşte sıkıntılı ve imkanları kısıtlı bir ortamda bulunsalar da, gerçekte daha dünyada iken bir cennet hayatını yaşamaktadırlar. Yani aslında mutluluk, kişinin olaylara ve imtihan şartlarına bakış açısına bağlıdır. Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi 66 ila 82 ayetlerinde anlatılan Hazreti Musa ile Hazreti Hızır olayı bize bu gerçeği hatırlatmaktadır. Hazreti Musa, ona, Hızır'a, sana öğretilen ilimden, rüştüme kavuşmam ve tam olgunlaşıp gerçeğe ulaşmam için bana da öğretmek üzere size tabi ve talebe olabilir miyim diye sormuşlardı. O zat, Hızır aleyhisselam ise, doğrusu, sen benimle birlikte kalmaya ve yaptıklarıma katlanmaya asla sabredip dayanamazsın. Bu halini de pek yadırgamam ve kınamam çünkü, iç yüzünü bilmediğin hikmet ve hakikati öğretilmediğin bir şeye nasıl sabredip dayanacaksın diye hatırlatmıştı.
Hazreti Musa cevaben, İnşallah beni sabredici, bir öğrenci olarak bulursun ve hiçbir konuda senin emrine ve işine karşı gelmeyeceğime söz veriyorum, diyerek ricasını tekrarlamıştı. Bunun üzerine Hızır da, eğer sen bana tabi ve talebe olacaksan, o halde, hatta ki ben herhangi bir konuda açıklama yapmadıkça, sen bana hiçbir şey sormayacaksın ve karşı çıkmayacaksın diye uyarmıştı. Böylece anlaşınca kalkıp birlikte yürüyüp gittiler. Nihayet bir nehir, boğaz veya denizden karşıya geçmek üzere ve kendilerini parasız aldıkları halde gemiye bindikleri vakit, Hazreti Hızır gemiyi bir tarafından delip hasar bıraktı. Bunu gören ve sabredemeyen Hazreti Musa, ne kötü ve tehlikeli hayret verici bir iş yaptın. İçindekileri batırıp boğmak için mi gemiyi yaralayıp delik açtın? Diye itiraza kalkıştı. Hazreti Hızır, sen benimle olmaya asla sabredip dayanamazsın, dememiş miydim? Diye ikazını tekrarlamıştı. Hazreti Musa, beni, unutarak bozduğum bir ahdimden dolayı kınama ve sana talebe olup, bazı gaybi gerçekleri ve hikmet bilgilerini öğrenmem konusunda lütfen güçlük çıkarma, diyerek özür beyanında bulunmuşlardı. yine yürüyüp hikmet ve ibret yolculuğuna devam ettiler. Derken arkadaşlarıyla oynayan bir erkek çocuğuna rast geldiler. O vakit Hazreti Hızır o çocuğu kenara çekip öldürüverdi. Bu sefer yine dayanamayan Hazreti Musa, işlediği cinayetten dolayı bir cana karşılık olmadan ve hiçbir suçu ve sorumluluğu bulunmadan böyle masum bir çocuğu öldürdün ha. Hayıf ve hayret, gerçekten çok çirkin ve cezası çetin bir iş yaptın, diye kızgınlıkla karşılamıştı. Hazreti Hızır, ben sana, doğrusu sen benimle birlikteliğe sabredemezsin demedim mi, diye yeniden uyardı. Hazreti Musa, ne olur bağışla ve beni bırakma, eğer bundan sonra bir daha işine karışır ve sana itiraz yollu bir şey sorarsam, artık benimle arkadaşlığını, sohbet ve irtibatını kes. Çünkü o takdirde, beni sahabelik ve talebelikten azletmeye geçerli bir mazeretin olacak diye, son bir fırsat talebinde bulunmuşlardı. Tekrar yola koyulup yürüdüler. Derken bir belde halkına uğrayıp, onlardan yiyecek istediler. Ama onlar, kendilerini misafir etmekten çekindiler. Oradan ayrılırken yol üstünde yıkılmak üzere olan harabe, bir duvara rast geldiler, Hazreti Hızır hemen işe koyulup, o duvarı tamir etti ve düzeltti. Hazreti Musa ise, eğer isteseydin, bu yaptığın işe karşılık bir ücret alabilirdin. Bizi misafir etmekten çekinen böylesine, cimri bir topluma, bu iyiliğin ne gereği vardı, diye sormuşlardı. Bunun üzerine Hazreti Hızır, işte bu son itirazın artık ikimizin arasının açılmasının ve ayrılmamızın sebebidir. Ama şimdi sana, o itiraz ve isyan ettiğin ve sabretmeye tahammül edemediğin şeylerin tevilini, iç yüzünü, kader ve gayb hikmetini haber vereyim, buyurmuşlardı. O deldiğim gemi var ya, denizde çalışan bazı yoksulların geçim kaynağıydı, ben onu kasıtlı olarak yaralayıp deldim. Çünkü onların ötesinde, peşlerinde, her sağlam gemiyi zorla gasp eden bir hükümdar fırsat beklemekteydi. Hasar verdim ki, bu gemiye tenezzül etmesin. Onun yoksul olan sahipleri de, kolayca tamir edip işlerine devam etsin. O öldürdüğüm oğlan çocuğuna gelince, anne ve babası mümin ve hayırlı kimselerdi. Bu çocuğun ileride bunları azdırması ve küfre kaydırması yolundaki ilahi ikaz ve işaretle duyduğum haşyet ve endişe üzerine, manevi emirle onu öldürüverdik. Ve böylece, Rablerinin bunun oğlan çocuğunun yerine, onlara ahlaki ve akli temizlik ve seçkinlikte daha hayırlısını, merhamet ve şefkate daha yakın, İslamiyete ve insaniyete daha yatkın olanını vermesini diledik. Öldürülen çocuk da, cehennemden kurtulup cennete gidecektir. O ücretsiz tamir ettiğimiz duvara gelince, burası, o kasabadaki iki yetim oğlanın malıydı. O duvarın altında, onlara ait olan, kendilerine miras ve emanet bırakılan bir define hazine vardı. Babaları da salih bir insandı. İşte bu yüzden, Rabbin diledi ki, o çocuklar, rüştlerine erişinceye ve kendi hakları olan hazineye sahiplik edinceye kadar bu duvar yıkılmasın ve hazine başkalarınca kapışılmasındı. Bu, Rabbinden bir rahmet, inayet ve hikmet sebebi ve sonucuydu. Ben bunların hiçbirini kendiliğimden, nefsi heves ve hedefimden yapmış değilim. İşte senin sabretmeye takat getiremediğin bu işlerin tevili, gerçek nedeni, hikmet ve hakikati ve kader bilgisi bu idi, demişti. Not, bu kıssada, Hazreti Musa, şeriat ve adalet ölçülerini takip etmekte, Hazreti Hızır ise, ilahi kader ve hikmet gizemini temsil ve tebliğ etmekteydi. Yani, Mevlamız bizlere Hazreti Musa ile, Hazreti Hızır hadisesiyle, bazı musibet ve felaketler sürecinde, zahiri hükümlerle amel etmeyi ama gizli kader hikmetiyle düşünüp değerlendirmeyi öğretmekteydi. Evet, Hazreti Musa ile Hazreti Hızır, görünüşte aynı olaylara şahit olmalarına rağmen, bakış açıları ve yorumları nedeniyle çok farklı duygular yaşamışlardı. Olayları hayra yormak, huzurun anahtarıdır. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tefaül, bir şeyi hayra yormak, uğurlu saymak ve hikmet aramak Rahman'dan, ama teşeğüm, kötü ve uğursuz saymak ve umutsuzluğa kapılmak ise şeytandandır. Bu nedenle bir şeyi, zahiren felaket zannedilen hadiseleri uğursuzluğa yorup umutsuzluğa ve huzursuzluğa kapılmayın, her şeyi hayra yorun ve her şeyde hikmet arayın buyurmuşlardır. Enfal suresi 43 ve 44. ayetlerinde, Kutlu Bedir Harbi öncesinde, müşriklerin sayısını müminlere olduklarından daha az. Aynı şekilde müminleri de müşriklere daha az gösterdiğini. Ancak yorum farkı ile bunun müminlere yaradığını hatırlatmaktadır. Hani Allah, onları, düşman ordularını, sana uykunda sayıca az gösteriyordu. Eğer sana onları çok gösterseydi, kesinlikle yılgınlığa kapılacaktınız ve cihadla ilgili işler konusunda gerçekten çekişmeye başlayacaktınız. Ancak Allah, mümin mücahitlere esenlik, kurtuluş bağışladı ve onları bu durumdan kurtardı. Çünkü O, elbette sinelerin özünde saklı duranı bilendir. Karşı karşıya geldiğinizde, Allah, olacağı olan takdir buyrulan işi gerçekleştirmek için, onları düşmanları gözlerinizde az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Böylece siz onları güçlü görüp ürkmüyor, onlar ise sizi zayıf görüp tedbirsiz davranıyordu. Ve bütün işler Allah'a döndürülmektedir. Herkesin ve her şeyin hesabı O'nun huzurunda görülecektir. Hakikat ve hidayet ehlinin, cahil ve gafil kimselerin sahip oldukları mal, makam ve imkan gibi şeylere yerinmeleri kınanmış ve yasaklanmıştır. Taha Suresi 131. ayeti, bu uyarıyı yapmaktadır. Ey Nebim! Onlardan bazı gruplara, inkarcı ve münafık takımına, kendilerini denemek üzere fitne olması için yararlandırdığımız, dünya hayatının süsü olan iştah çekici benzer şeylere gözünü dikme. Senin Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha devamlıdır. İnsanı küfre ve nankörlüğe götüren şu 5 basamaktır. 1- İştiyak, 2- İhtiraz, 3- İtiraz, 4- İsyan, 5- İnkar. 1- İştiyak duyma, 1- Dünyalık, nimete ve nefsani zevke aşırı arzu ve istek duyan, onu elde etmek için, bazen gaflete dalıp, haram ve haksız yöntemlere başvurmaktadır. 2- İhtirasa kapılma, bu aşırı istekler, eğer ihtiras tutkusuna dönüşürse, kişi hırsla ve hınçla, dünyalık arzularının peşine takılacak, hak ve ahlak kavramlarını hiçe sayacaktır. 3- İtiraza başlama, şiddetle arzuladığı ama yeterince ulaşamadığı nimetlerin veya yetkilerin, başkalarına verilmesini kıskanacak, kendisine vefasızlık ve haksızlık yapıldığı zannına kapılacak ve şeytan gibi itiraza başlayacaktır. 4- İsyana kalkışma, ardından, içindeki bu itirazları açığa vurup açıkça isyana kalkışacak, Rabbine, Resulüne ve itaatle görevli olduğu emirine cephe açacak, kendisinin haklı ama herkesin haksız olduğunu savunacak ve saldıracaktır. 5- İnkara kayma, bu, iştiyak, ihtiraz, itiraz ve isyan basamaklarından aşağı inerek, esfeles safiline yuvarlanan insan, sonunda inkar, küfür ve nankörlükle gayyasına yuvarlanacaktır. Allah korusun. Amin. Oysa dünya, bir görüntüler yumağıdır. Dışarıda, yani dünya dediğimiz ortamda ve tüm kainatta, sadece öz nurun çok farklı tabakalardaki dalga boyutlarından, ilahi esma ve sıfatların yansımalarından başka bir şey bulunmadı. Görüntü, ses ve zevklerin beyinlerde oluştukları, aslında gören, işiten ve lezzetlenenlerin ruhlar oldukları gerçeği, bugün bilimsel deneylerle kanıtlanmıştır. İşte bu görüntüler uğruna, ihtiraslara, itirazlara, isyanlara kalkışıp, inkâra kaymak en büyük hüsrandır. Ve elbette asıl dünyamız, gönül ikliminde ve ruh ülkemizdeki, imani ve insani duygularımız, umutlarımız ve kutlu ufuklarımızdır. Kainatta da dünyada da, savaşta da barışta da, sağlıkta da hastalıkta da, varlıkta da darlıkta da, her ortamda ve tüm zamanlarda, tek yaratıcı ve gerçek iş yapıcı Allah'tır. İnsanlar sadece niyet ve gayretlerinin, tercih ve temennilerinin karşılığını alacaktır. Allah, göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, bir örneği, içinde parlak ışıklı fitil bulunan bir lamba benzeridir. O lambada bir sırça, cam fanus ampul içerisindedir. O sırça ampul ise, sanki incimsi bir yıldızdır ki, içindeki parlak ışık doğuya da batıya da ait olmayan, benzeri bulunmayan kutlu bir zeytin ağacından tutuşturulmuş gibidir. Bu öyle bir ağaç ve nurani bir kaynaktır ki, neredeyse ateş ona dokunmasa da, yağı enerji akımı ışık verir. Açıkça elektrik enerjisine benzetilmektedir. Bu, nur üstüne nur aydınlık, kolaylık ve huzurdur. Allah, gerçeği arayan ve çabalayanlardan kimi dilerse onu, kendi nuruna hidayet ve hikmet yoluna yöneltip iletir. Allah insanlar için işte böyle örnekler verir. Allah, her şeyi bilendir. Not, bu ayet, kainatın ve bütün varlıkların, ilahi nurun farklı tecellilerinden ve atomik enerjinin değişik dalga boyutu tezahürlerinden yaratıldığına, ayrıca elektriğin alternatif akımına ve sinüs dalgasına işaret etmektedir. Nur Suresi 35. ayet, göklerde ve yerde olan ne varsa her türlü ihtiyacını ondan ister. O Allah Celle Celalü, her gün, her an farklı bir şende, ayrı bir işte ve meşguliyettedir. Her şeyle ve herkesle, bizzat ilgilenmektedir. Rahman Suresi 29. ayet, unutmayınız ve haddinizi aşmayınız ki, alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Öyle her arzu ettiğinize erişemezsiniz. Zira her şey Allah'ın elinde ve takdirinde bulunmaktadır. Tekvir Suresi 29. ayet, maddenin aslı ve hayatın sırrı. Evet, Allah Celle Celalü kendi nurundan, önce Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın nurunu yarattı. O nurdan da diğer enbiya-ı izamı, melaike-i kiramı ve cümle insanları ve diğer mahlukatı varlığa çıkardı. Böylece hadisi kutsi'de buyrulan, ben gizli bir hazineydim, bilinmek kudret ve nimetlerimi göstermek için, bütün mahlukatı halk eyledim, hakikatini aşikar kıldı. Elbette maddi olarak da kainat vardır, tabiat vardır, işte bütün kainat ve mevcudat Allah tarafından yaratılmış harika sanat eserleri konumundadır. Bu alem, bu evren yoktur, sadece hayali bir görüntü söz konusudur, diyen bazı filozof takımı ve sofestai sapkınları yanılmakta ve inkara kaymaktadır. Ancak insanların, Allah tarafından yaratılan bu mevcudatın ve mahlukatın dünyadayken kendisiyle, yani maddesiyle muhatap olduğunu sanması bir yanılgıdır. Çünkü zahiren gördükleri, işittikleri, temas ettikleri, dokunuverdikleri ve hissettikleri, o şeylerin ve nimetlerin kendileri değil, karanlık beyninde şekillenen enerji seslerin, resimlerin ve lezzetlerin bizzat yaşanmışlık hissine çevrilen algılarıdır. İnsanoğlu ancak ahirette ve özellikle cennette bu nimetlerin hakikisine ve bakisine, daimisine muhatap ve malik olacaktır. Allah Celle Celalü, bu imtihan sahasındayken, fani dünyanın geçici ve cüzi kısmına bile kullarının madden sahip ve malik olmasını, kendi zatına ve malikül mülk, mülkün tek ve gerçek sahibi sıfatına yakışır bulmamıştır. Bu nedenle sadece eşyanın beynimizde oluşan ve gerçek sanılan görüntüleriyle muhatap kılmıştır.
Şimdi, izanla ve insafla tartıp söyleyelim. Bu fani algılar ve duygular için harama bulaşmaya, haksızlık yapmaya, günahlara dalıp ahiretimizi yıkmaya, kalp kırmaya ve Allah'ın rızasını, rıdvanını, sonsuz ve kusursuz cennet hayatını elimizden kaçırıp korkunç cehennem azabına müstahak olmaya değer mi? Bu akıl kârı mıdır? Çünkü bu dünyada sadece fani görüntüleriyle irtibat kurduğumuz maddi nimet ve faziletlerin asıl gerçeğine ve ebedi zevkine inşallah cennette malik ve muhatap olacağız. Bu algı gerçeğinin en kesin kanıtı rüyalardır. Çünkü bunların benzerlerini insanlar rüyalarında da sık sık görüp yaşamaktadır. Rüyalarında da evleri, çok süratli arabaları, son derece değerli mücevherleri, tomar tomar dolarları, yığın yığın altın ve gümüşleri olmaktadır. Rüyalarında da yüksek bir mevkide bulunurlar, binlerce kişinin çalıştığı bir fabrikaları olur, pek çok insana hükmedebilecek bir güçleri olur, herkesin hayran kaldığı kıyafetler içinde dolaşılır. Ancak nasıl rüyada sahip olduklarıyla övünmek onları komik duruma düşürürse, aynı şekilde bu dünyada muhatap oldukları görüntüyle övünmek de bundan farksızdır. Rüyalarında gördükleri de, bu dünyada muhatap oldukları da, sonuçta zihinlerindeki birer görüntüden ibaret algılardır. Bunun gibi, dünyada yaşadıkları olaylara gösterdikleri tepkiler de, gerçeği anladıklarında, bu insanları utandıracaktır. Kendini kaybetmiş şekilde kavgaya tutuşanlar, bağırıp çağıranlar, dolandırıcılık yapanlar, rüşvet alanlar, sahtekarlık tasarlayanlar, yalan konuşanlar, cimrilik yapanlar, insanların canını yakanlar, onları dövüp sövmeye kalkışanlar, gözü dönmüş saldırganlar, içleri makam mevki hırsıyla dolu olanlar, haset ve hıyanet planlayanlar, gösteriş yapmaya çalışanlar, kendilerini yüceltmek için uğraşanlar ve diğerleri, bir hayal içinde bunları yaptıklarını fark ettiklerinde rezil olacaklar. Cündüllah, Allah'ın orduları, manevi ve meleki güç odakları. Cündüllah, Allah'ın ordusu anlamını taşıyan Arapça bir tamlamadır. Asker, ordu, yardımcı ve destek çıkıcı, manevi ve meleki güç kaynağı, velayet mertebesindeki ruhanilerin ve şehitlerin yardımı anlamındaki cünd kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de 7 yerde tekil, 22 yerde ise çoğul, cunut şekliyle kullanılmıştır.
Böylece o, Allah Celle Celalü, imanlarını bir kat daha arttırsınlar diye,
müminlerin kalplerine sükunet, huzur, itminan ve emniyet indirdi.
Ve indirecektir.
Göklerin ve yerin orduları, elbette Allah'ındır. Allah Celle Celalü, her şeyi, nasıl yapacağını en iyi bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Fetih Suresi 4. Ayet.
Cenab-ı Hak, bütün bu vaat ettiklerini yerine getirmeye kadirdir. Zaten, göklerin ve yerin içindeki gizli ve özel orduları, Allah'ın emrindedir. Allah, aziz ve hakimdir. Sınırsız kuvvet, hakimiyet ve hikmet sahibidir. Fetih Suresi 7. Ayet. Ey Nebim, hani o zaman sen müminlere, Rabbinizin size meleklerden indirilmiş 3000 kişiyle yardım iletmesi size yetmez mi? Diye uyarı vermiştin. Evet, eğer siz hak ve hayır yolundaki sıkıntılara sabrederseniz, günahlardan da sakınırsanız ve onlar, düşmanlarınız da aniden üstünüze saldırırsa, yine Rabbiniz size meleklerden nişanlı 5000 kişiyle, yani görmediğiniz ama hissettiğiniz manevi desteklerle yardım eriştirecek ve imdadınıza yetişecektir. Allah bunu, melekler ve manevi güçlerle yardımı size, ancak bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla tatmin bulsun diye yaptı. Yoksa, yardım ve zafer, nuslet, ancak üstün ve güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'a aittir. Onun indindedir. Ali İmran Suresi 124-125-126 ayetleri. Hatırlayın ki, o vakit siz Rabbinizden yardım dilemiştiniz de, o da hemen, peygambere, ben peş peşe, inen 1000 melek ile size yardım edeceğim diyerek duanıza icabet etmişti.
Aslında Allah bunu, sadece bir müjde olması ve kalplerinizin tatmin bulması için yapmıştı. Yoksa Allah'ın katından başkasından nusret, zafer ve yardım yoktur. Hiç şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Enfal Suresi 9 ve 10. ayetleri.
Bu ayetlerin açık bir kanıtı olarak, manevi ordulardan destek alındığına, mücahit müminlere karada, havada, denizde ve istihbaratta sahip çıkıldığına dair, Erbakan hocamızın üstün gayret ve cesaretiyle ve kahraman ordumuzca başlatılıp başarılan 1974 Şanlı Kıbrıs Harekatımızda. Ve şimdi, bütün süper şeytanlara meydan okuyan ve çaresiz bırakan Hamaslı mücahitlerin destansı direnişleri sırasında da rastlandığına dair onlarca görgü tanığı vardır. 1974 Kıbrıs çıkarması ve Haydar Baba'nın ihbarı. Milli Selamet Partisi ile Bülent Ecevit CHP'sinin koalisyon dönemiydi. Haçlı AB'yi arkasına alan Yunanistan ve Yahudi lobileri destekli EOKA'cılar, Kıbrıs'ı tamamen ele geçirme ve bir soykırımla Türkleri tüketme hevesiyle bir darbeye girişmişlerdi. Rahmetli Erbakan Hoca, hükümet ortağının ayak diremesine rağmen kahraman komutanlarımızın da desteğiyle Kıbrıs'a müdahale kararı vermişti. Biz, 19 Temmuz 1974'te muhterem mürşidimiz Haydar Baba'yı ziyarete gitmiştik. Bütün ülke bu konuya kilitlenmiş ve kenetlenmişti. Ben, mürşidimizin bu gelişmelerle ilgili detayları bizden soracak diye beklerken, hiç ilgilenmemesine ve konuya değinmemesine hayret etmiştik. Derken, yatsı namazı cemaatle kılınıp, zikir ve fikir sohbetlerinden sonra, Haydar Baba, tekkeden çıkıp kendi odasına çekilirken bana dönerek, ''Kıbrıs davamıza ilginizi ve gayretinizi tebrik ederim ama endişelenme, şanlı bayrağımızı Kıbrıs'ın beş parmak dağlarına diktik.'' deyince şaşırıvermiştim. Çünkü çıkarma henüz gerçekleşmemişti ve ben beş parmak dağlarını hiç işitmemiştim. O gecenin sabahında saat 06:05'ten sonra 20 Temmuz 1974 tarihinde radyolar Kıbrıs harekatımızın başarıyla devam ettiğini ve beş parmak dağlarına al bayrağımızın dikildiğini haber vermekteydi. 20 Temmuz 2023'te 70 yaşında olan Kıbrıs harekatımızın kahraman gazilerinden Abdülkadir Kurt, sürücüsü olduğu tankı beş parmak dağlarına nasıl çıkardığını ve o sarp kayalıkları nasıl aşırdığını TV kanallarında nakletmişti. Bu olay ilahi bir destek sayesinde yaşanmıştı çünkü normal şartlarda imkansız bir şeydi. Elbette bize düşen, Enfal Suresi 60. ayetinde emredildiği üzere, çağın şartlarına ve ihtiyaçlarına göre, düşman saldırılarına karşı her türlü hazırlığımızı yapmak, sonra da Allah'a sığınmaktı. Onlara, gizli açık düşmanlara, karşı, gücünüzün yettiği kadar, bütün imkanları kullanarak, siyasi, askeri ve iktisadi, her türlü kuvvet ve bağlanıp beslenen atlar, bugün ise, üretilip devamlı bakımı yapılan uçaklar, füzeler ve tanklar hazırlayın. Ki bunlarla, Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve Allah'ın bildiği ama sizin bilmediğiniz diğer gizli şer ve nifak odaklarını korkutasınız ve caydırıcılık gücüne sahip olasınız. Bu konuda cimrilik ve tedbirsizlik yapmayasınız. Allah yolunda, cihat uğruna ve milli savunma amacıyla her ne harcarsanız, nasıl bir katkı sunarsanız, o ahirette size tam olarak ödenir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız. Allah adalet sahibidir. Enfal Suresi 60. Ayet. Haydar Baba Hazretleri, Tepecikli Mehmet Baba Hazretlerinden aktarmış, rahmetli Molla Ahmet, Hacı Bekiroğlu hocamız da bir tefsir sohbetinde bizlere anlatmıştı. Ben askerdim ve savaştaydım. Tahminen 1891 Osmanlı-Bulgar çatışmalarıydı. Savaş sırasında düşman saldırıları sonucu yoğun bir şekilde askerimiz zayiat veriyordu. Ben nöbetçiydim, gece vakti bir ara dikkatimi çeken nurlu ve aydınlık bir çadıra vardım. Çadırda garip ve acayip üç kişi bulunuyordu. Beni bulundukları çadıra çağırdılar. Çadırda bulunanlar sanki hiç savaş olmuyor ve biz asker kaybetmiyormuşuz gibi davranıyor, sürekli önlerinde bulunan Kur'an-ı Kerim'in tefsiriyle uğraşıyorlardı. Bu durum sabaha kadar devam etti. Bir ara çadırda bulunanlardan birisi diğerine, "Bir araştır bakalım şehit var mı?" diye sordu.
Dışarı bakan kişi, "Henüz şehit yok," diyordu. Halbuki o anda yoğun asker kaybı hala devam ediyordu. Belli bir süre geçtikten sonra çadırdaki ilginç zat gene sordu. "Bak bakalım şehit var mı?" diye tekrar sordu. Diğeri, "Tek tük şehit var," şeklinde yanıtladı. Bir süre daha geçince o şahıs diğerine tekrar sordu. "Git bak bakalım şehitler var mı?" deyince diğeri, "Evet, şehitler artmaya başladı," haberini aktardı. O şahıslar bana dönüp, üzerinde ayetel kürsi olan bir mühür verdiler ve bunun bana hediye olduğunu belirttiler. Ve bana, "Biz dönünceye kadar sakın bu çadırdan ayrılma ve dışarı çıkma," diye tembihte bulunup çadırdan ayrıldılar. Ama ben dayanamayıp, merakla çadırdan dışarı bakınca, o üç şahsın düşmanlara karşı o güne kadar hiç görmediğim silahlarla saldırmaya başladıklarını ve ateş püskürten, düştüğü yerde yangınlar ve patlamalar meydana getiren, hiç görmediğim özel silahlar sayesinde düşman saflarını hezimete uğrattıklarını gördüm ve galibiyet sevinciyle yanlarına yaklaşıp olanları izlemeye başladım. Görünürde bizim askerimiz savaşıyor ve galip geliyor zannediliyordu, ancak düşman saflarına bütün zayiatları o üç zatın verdiğini izliyordum. Sonunda o gizemli zatların yardımıyla ordumuz zafere ulaştı, düşman beklenmedik bir hezimete uğramıştı. Galibiyet sevincinden unutup terk ettiğim çadırı hatırlayıp acele geri döndüğümde, yerinin bomboş olduğunu gördüm ve şaşkınlığım geçince manevi görevlilerin, meleklerin ve ruhanilerin imdadımıza geldiğini anladım. Rahmetullah Hacı Haydar Baba Hazretleri, o ayetel kürsi mührünün hala Muhammed Baba'da bulunduğunu da vurgulamıştı. Nacaran Baltaşı köyündeki Tepecikli Mehmet Baba, Kuddise Sırruh Hazretleri, tahmini 1870-1945. Aslen Elazığ Maden ilçesinin Gezin beldesine bağlı ve Seyyid Muhammed Kattali Hazretlerinin makamı karşısındaki Tepecik köyünden olup, daha sonra Baltaşı, Nacaran köyüne taşınmış, Evliyaullah'tan bir zattır. Kendisi Hacı Ömer Hüdayi Hazretlerinin halifeleri arasındadır. Muhterem mürşidimiz Haydar Baba Hazretleri kendileriyle ıssız bir yerde çileye oturmuşlardır. Çok hikmetli ve ibretli anıları vardır. Hacı Ömer Hüdayi Hazretleri
1821-1905
aslen Elazığ Harput'a bağlı Mürük köyünden olup Harput medreselerinde eğitimini tamamladıktan sonra 1842'de askerlik görevi için Erzincan'a varmıştır. Bu sıra meşhur Erzincanlı Terzi Baba ile tanışıp manevi eğitim halkasına katılmıştır. Daha sonra şeyhinin tavsiyesiyle Arap Kirli Ömer Nurani Hazretlerine talebe olmuşlardır. Ardından bu zatın tavsiyeleriyle Urfalı Seyyid Osman Avni Hazretlerine bağlanmış ve feyiz almışlardır. İrşat hizmetlerini Elazığ'ı Altınova'daki Bingöl Karayolu 16. kilometredeki Kövenk Güntaşı köyünde sürdürmüştür, türbesi de buradadır. Rahmetli dedem Ali Şamlı Sofu Ahmet Efendi, 1852-1937 ile özel bir dostlukları anlatılır. Hacı Haydar Baba Hazretleri, 1906-1979. Elazığ'ın Palu kazasında 1906 tarihinde dünyaya geldi. Babası derviş bir kişi olan Mübaşir Cemil Efendi, henüz çok küçük yaşlarda onu zikir ve sohbet meclislerine götürürlerdi. Oğlu ilim ve irfan ehli olsun diye onu Cemşidiye Medresesi'ne verdi. Haydar Efendi, 7 yaşında annesini, 10 yaşında ise babasını kaybetti. Sonra ablası Leyla Hanım'ın ve eniştesi Berber Osman Efendi'nin himayesine girdi. Bu süreçle ilgili çok acı hatıralarını bize nakletmişlerdi. Cemşidiye Medresesi hocalarından Molla Selim Efendi'den bir sohbetinde, İhlas-ı Şerif okumanın sevabını dinleyince her gün binlerce okumayı adet edindi.
henüz 16 yaşındayken, bir gece namazından sonra, şeytan-ı lain, Japonların sumo güreşçilerine benzer toparlak bir insan görünümünde gelip, arkadan Haydar Baba'yı sıkıştırıp pes ettirmeye girişti. Ama Allah'ın izniyle, sürekli İhlas-ı Şerif ve Kelime-i Tevhid zikriyle şeytanı eritip ezmiş ve kaçmaya mecbur ettiğini söylemişti. Haydar Efendi, 17 yaşında Savunalı Mehmet Baba'ya intisap etti. Uzun yıllar berberlik mesleğini sürdürdü ve müşterilerine nasihatler verdi. Nihayet askere gitti. Gündüzleri asker ve subayları tıraş eder, geceleri ise kışlaya yakın Çoban Baba türbesinde geçirirdi. Allah'ın bana en büyük ikramı, hayatımı kulluk şuuru ve ibadet huzuru ile geçirmemi nasip ve müyesser etmesidir derdi. Askerlik dönüşü, Savunada itikafa girdi ve rüyasında azgın Murat suyunu geçtiği ve sırtındaki içli köfte sepetinden herkesin nasiplendiği müjdesini görmüşlerdi. 1945 yılında Kütahya'ya sürgün edildi. Sürgün hayatı dönüşü, on binlerce insanın ibadet ve istikamet yoluna girmesine öncülük eden çok mühim ve mürşidi kamil bir şahsiyettir. Vefatına yakın yanında, hatırlatma babında sesli kelime-i tevhid getiren oğlu Cemil Efendi'ye, gözlerini son kez açıp, bu tavrınla huzurumu bozarsın. Çünkü Rabbimle aramıza engel olmaktasın. Ya sen bizi şimdiye kadar her an kiminle sanırsın, buyurup ikaz etmişlerdi. Ardından rahmeti rahmana yürümüşlerdi. Kadiri tarikatı, nefsi terbiye ve tezkiye etmeye yoğunlaşmak suretiyle, ruha nefsin yedi makamını aşırma ve olgunlaştırma yolunu esas almıştır. Nakşibendi ise, kalbin on letaifinin, nurani basamağının güçlendirilmesini esas almıştır. Yani kadirilik, azgınlaşıp üstünden atmasın diye binilen atı zayıflatmayı, nakşilik ise biniciyi güçlendirip ata hakim olmayı amaçlamıştır. Mürşid-i Kamil Haydar Baba, hem nakşi, hem kadiri icazetli olup, yani hem nefsi zayıflatma, hem kalbi güçlü kılma yolunda çabalamıştır. Milli çözüm ise, bunların yanında aklı da her an uyanık ve çalışır tutmak, hakkı hakim kılmak üzere devamlı cihat şuuruyla, ilim ve irfanla, Kur'an meal okumakla ve tebliğ yapmakla, hikmet ufkuna doğru birlikte yol almaktadır.